Ayrım 14.
O zamanlarda Sotiryanov'in Berlin'deki efendileri Sovyet Birliği karşısında kendileri de eğilirlerdi. O da uslu uslu başladı sesini uydurmaya. Bu yazısını unutan Sotiryanov şimdi Sovyetler Birliği aleyhine, ülkede bütün namuslu ve ilericilere, bütün gerçek yurtseverlere karşı atıp tutuyor, zehir ve çirkef saçıyordu. Kendini beğendirmek için vaktiyle sosyal demokrat olduğunu da söylüyordu. Ben sosyalistim diyor ve bu sözü öyle bir eda ile söylüyor ki şimdi hemen hemen sosyalist olduğu anlaşılıyor. Ancak baştaki nasyonel sözcüğünü unutuyor. Unutmasa o zaman Bulgaristan'daki nasyonel sosyalist ajanı Sotiryanov'in gerçek kimliği daha iyi anlaşılacak. Efendileri ona aralıksız toplantılar düzenliyorlardı ülkede. O konuşur, insanlarla görüşür, iftiralarda bulunur ve aynı zamanda Bulgaristan'ın müstakbel führerlerinin etrafına toplanmak için en alçak, en azılı faşistler bulup seçerdi. Gerçekten General Lukov artık gebertilmişti ama azma führer adayı vardı ülkede. Kanlı Profesör Alexander Tsankov çoktan satılmamış mıydı Hitlercilere? Bulgaristan'da henüz onların bir numaralı ajanı olmamıştı. Çünkü Hitlerciler hala sakınıyorlardı onun kanlı şöhretinden. Sadece sınıfsal duygularımızla hareket eden bizler, baskın ekibin tüm üyeleri, bu alçağı, bu haini çoktan yok ederdik. Ama biz disiplinliyiz, tek başımıza ceza veremeyiz. Bu ancak partinin hakkıydı ve bir gün kararını verdi parti. Sotiryanov gebertilmeli. Yazdıklarımı okuyunca korktum. Redaktör karşı çıkacaktı. Namussuz, alçak, hain ve benzeri sıraladığım sayısız nitelikleri atmamı isteyecekti redaktör. Ama başka türlü hareket edemem. Yurdumuzu bu kokmuş canlı leşten kurtarmak gibi şerefli bir işin bize düştüğünü öğrenince duyduğumuz o büyük sevincin, o muazzam manevi hoşnutluğun anlaşılabilmesi için insanın 1943 yılı başlangıcını hatırlaması, bu Alman ajanının yaydığı o zararlı pis kokuyu duymuş olması gerekir. Sotiryanov'u yok etme işini Nikola Dragunov Guco aldı üzerine. Ve bu görevi kendine özgü bir şekilde tek başına yardımcısız, muhafızsız başardı. Guco çok sade ve coşkun bir kişiydi. Partinin çelik disiplini olmasaydı onun ne yapabileceğini kimse kestiremezdi önceden. Onunla akran gibiydik. Bu yüzden de çok iyi anlaşıyorduk. Sırlarını benden pek gizlemezdi. Bazen ona darıldığım olurdu ama o hiç gücenmezdi bana. Guco 7 Şubat 1915'te Sevlio ilçesi Berlevo köyünde doğmuştur. Öğrenciliği yıllarında Remse üye olmuş ve bu da onu coşkunluğu yüzünden anarşik eylemlere sapmaktan korumuştur. İşte bu yüzden de onun o bilinçli disiplinini daima takdir etmişimdir. Çünkü onun o coşkunluğuyla disiplinli olabilmesi için hepimizden daha fazla çaba harcaması gerekiyordu. Yüksek öğrenimini ve yedek subay okulunu bitirdikten sonra Sofya'da 4. Postane Şubesi'nde kasadar olarak başlamıştı çalışmaya. 1942 yılında parti ondan kasaya el koymasını istiyor, illegallere silah satın almak için bu paralar gerekliymiş. O da postane kasasından 81.809 leva, yani bütün paraları almayı başarıyor. Suç her ne kadar cezai mahiyette de olsa Nikola Dragunov'u iyi tanıyan polis ısrar ediyor, mahkemede ölüm cezası veriyor ona. Gizliliğe geçmesinden sonra Guco ayrı bir özelliği olan baskın ekibine verilmiş ve düşmanla ölüm kalım savaşında son nefesine kadar o ekipte kalmıştır. Karakterine uygun olarak Guco, Sotiryanov'u neden kurşunu yediğini herkesin anlaması için en büyük iftiralarını yağdırdığı bir sırada yok etmeyi düşünmüştü. 14 Nisan'da Sotiryanov Podem sinemasında büyük bir nutuk verecekti. Guco bu Hitlerci tellalın o gün son günü olsun demişti. Şöyle bir planı vardı bizim arkadaşın. Ön sıralardan birine kenara oturacak ve Sotir'in fazla coştuğu bir sırada ''Halk adını ölüme mahkumsun'' diye bizim ceza formülünü söyleyerek atacaktı üzerine bombayı. Herhangi bir eksiklik olmasın diye her türlü olasılığı karşı bombadan sonra tabancaların ikisini de boşaltmayı kararlaştırmıştı. Bütün bunlardan sonra bu dal kavuğun 2 hafta sonra Sofya sokaklarında bir fedai, bir kahraman gibi dolaşabileceğini tasavvur edemezdim kardeş diyordu sonraları bana. Baştan ayağa kendimi bomba ile süsleyeyim, kucaklayıp onu ateşleyeyim bombaları. Toplantı günü gelip çatmıştı. Guco şık bir kostüm ve güzel bir trench coat giymiş olarak salonda oturuyor. Sotiryanov konuşurken doğru, çok doğru, bravo diye haykırıyormuş ara sıra. Bir ara hararetli hararetli alkışlamaya başlamış. Konuşmacının kuvvetli sözlerinden coşarak salonun kenarına gitmiş. Trench coat'unun düğmelerini çözmüş, bombayı meydana çıkarmadan açmış vurmasını. Sadece fitili çekip 21, 22, 23 diye sayıp atmak kalıyormuş. Ve tam bu sırada ardından bir gürültü duyuluyor. Guco ihtiyatlı olarak dönüp bakıyor. Birkaç polis kapıda duruyormuş. İşi bozuluyor. Konuşmacı konuşmasını bitirdikten sonra Gujo sokağa çıkmış. Tebrik etmek için ona yaklaşmaya çalışmış. Fakat bırakmamış polisler, itmişler bir yana. Bu büyük konuşmacıyı eve götürmek için İçişleri Bakanı kendi makam arabasını yollamış. Gujo dudak bükmüş ve bir şeyler mırıldanıp gitmiş. Sotiryanev milletvekiliydi. Dışişleri Komisyonu Başkanıydı. Remstman'ın komisyoncusuydu. Hükümetin kadrolu ajitörüydü. Aynı zamanda da avukattı ve güzel bir yazıhanesi vardı. Müşterileri fazla tanıdıkları olmasına güvenirler, bol bol para öderlerdi ona. Podem sinemasındaki toplantıdan sonra aynı gece Gujo artık Sotir'le işi bitirmeyi kararlaştırmış. Çünkü çok bıkmış ondan. Tantanasız gürültüsüz geçecekmiş ama parti görevi yerine getirilmiş olacakmış. Ertesi sabah Gujo Sotiryanev'i yazıhanesinin önünde beklemiş. Yaklaşıp iyice sokulmuş ona, dayamış göğsüne tabancayı ve sadece bir kurşunla yere sermiş. Gelip geçenler korkup kaçmışlar. Gujo da adeti üzerine sakin bir yürüyüşle uzaklaşmış oradan. Gujo edebiyattan örnekler vererek konuşmayı severdi. Bu olayı anlatırken Victor Hugo'nun Sefillerinden bir alıntı ile başlardı. Hugo tarihçilerin gerçekleri süslemeyi pek sevdiklerini yazıyor. Ve Waterloo'da Napolyon'un özel muhafız kıtası komutanının sözlerini örnek olarak veriyor. Tarihten de biliyorsunuz, teslim olmasını teklif ettikleri zaman albay, özel muhafız kıtası ölür ama teslim olmaz demiş. Yalan kardeşler, bu tamamıyla yalan. Hugo bunu ispat ediyor. İngilizlerin teklifini bu albay sadece tek bir sözle cevap veriyor. Bok demiş. Yerinde bir söz. Sinemada bombayı üzerine atabilseydim mutlaka idam kararını da okuyacaktım. Fakat yazıhanesi önündeyken baktım etrafta kimseler yok, ne desem duyan olmayacak, tarihçiler de yazmayacak ve o zaman yüreğimde olanı söyledim. Pis herif dedim, senin şimdi canını ve çektim kurşunu. Salhanede bir buzağı gibi bana baktı, devrildi, öldü. Olup olacağı işte bu. 6. Bölüm. Gençlerin önünde kaç defa anılarımı anlattıysam her defasında erkek çocuklar baskınları nasıl yürüttüğümüzü, kızlar da geri kalan zamanlarda neler yaptığımızı sorarlardı. Violeta'ya kimse aşık olmuş mu, biz kadınlar kendi kendimize kalınca neler konuşurmuşuz, sonra da sanki sorularının yersiz olmadığını anlatmak için baskın ekibindeki 15 kişiden ancak 3'ü evli, 5'i partili ama geri kalanları gençmişler derlerdi. Remsistmişler, bahar varmış, mehtaplı geceler varmış, leylaklar o zaman da açarmış, genci genç yapan şiddetli arzular o zaman da varmış. Bu sorulara cevap vermek daima güç gelmiştir bana. Gerçekten ne yapıyorduk iki baskın arasında? Düşünüyorum da günlük hayatımızı dolduran ufak tefek olaylardan başka hiçbir şey gelmiyordu aklıma. Bunlardan söz etmenin anlamı var mı bilmem ama ne de olsa anlatayım bazı şeyler. Çoğumuz illegaldik. Çoğumuzun resimleri aranmakta olan tehlikeli suçluları gösteren bültenlerde basılırdı. Polis dairelerinde hemen hepimizin dosyaları vardı. Ve hafiyeler bizi çok defa araştırmalarda rastgele buldukları fotoğraflardan ya da ikisi profil, biri de portre çekilen polis fotoğraflarından tanırlardı. İşimize Sofya'nın en işlek sokaklarında dolaşmamızı, kodamanlardan önemli kişilerin evlerini, kendilerini gözlememizi gerektiriyordu. Çoğunlukla bunların özel muhafızları vardı. Polisler tarafından da korunurlardı. Onun için çok dikkatli olmamız lazımdı. Bu da kılık kıyafetimizi, yıllarca alıştığımız yürüyüşümüzü, davranışımızı büsbütün değiştirmemizi gerekli kılıyordu. Ben önce elbiselerimden başladım. Gizliliğe geçtiğim zaman sırtımda olanlardan başka elbisem yoktu. Eskiciler bir avuç mercimek bile vermezlerdi bunlara. Çok geçmedi, arkadaşlarım bana güzel, hatta şık bir kat turist elbisesi temin ettiler. Artık dağda bir turist kıyafetiyle benim dünkü bir tekstil işçisi olduğumu kimse aklından bile geçiremezdi. Dora Boyacieva bana ördüğü iri damalı, dik yakalı mavi kazak bir yabancı kıyafeti veriyordu bana. Çoğu kez kimi kayakçıların gözü kalıyordu bunda ama şehir içi elbiselerim berbattı. Para sorun değildi artık, param vardı ama elbise ve ayakkabı vesikalarının yeteri kadar karşılığı yoktu. Mağazalarda İAŞ komiserliğinden de ayrıca bir vesika isteniyordu. Bu işi de Violeta üzerine alıp başarmasaydı daha kim bilir ne zamana kadar işe yarar hale gelemeyecektim. Violeta'nın zengin Yahudilerden tanıdıkları varmış. Faşist barbarlığı altında ezilen bu Yahudiler tek kurtuluş şanslarının vatan cephesinin zaferinde olduğunu anlamaya başlamışlardı. Bir gün Violeta kağıda sarılı üç renkli bir iple güzelce bağlı kocaman bir paket tutuşturdu elime. Sonra beni baştan aşağı süzerek bir hayranlık duygusuyla ''Ne güzel bir madam olursun sen'' dedi. Onun bu sözlerine kızmaya hemen hazırdım. Fakat Violeta elini çabuk tutarak Komutanın emri üzerine bir madam kılığına girmem gerektiğini bildirdi. Ne var bu pakette? Türlü eskiler dedi Violeta kayıtsızca omuz silkerek. Ama işe yarar bir hale getirilebilir. Bu eskiler koyu mavi renkte yeni bir ilkbahar mantosu, iki fistan, üç bluz, eteklik, çorap, çamaşır ve iki takım elbiseydi. Tam boyuma göre değildiler. Nada ile birlikte birkaç gün uğraşıp söktük, daralttık, yeniden diktik onları. Nihayet hepsi hazır olup son bir prova için giydiğim zaman Nada el çırparak hayranlıkla ''Aman Ogiana, bilsen ne güzel bir madam oldun sen'' dedi. Önceden konuşmadıkları halde Violeta'nın dediğini tekrarlıyordu Nada. Bu akşam bana daima yataklık eden Doktor Ivan Vasilevler'de kalacaktım. Odasına bir dişçiyle ortak tuttukları bekleme odasından girilirdi. Ve her gidişimde beni bekletmez, görünce içeri alırdı. Dişçiye civardan da gelenler olurdu. Doktor Ivan Vasilev'i etraftan arayanlar olmazdı. Bekleme odasına girip oturdum. Ve öyle bir yer seçtim ki doktor kapıyı açınca beni hemen görebilecekti. Odasındaki hasta çıkınca doktor kapının eşiğinde durdu. Şapkamdan sarkan tüle kaydı gözleri. İlgisizce ve mesleğinin gerektirdiği bir nezaketle ''Sıra kiminse lütfen'' diyerek sırası geleni odasına davet etti. Hafifçe kalkar gibi olmuştum. Çünkü doktor beni görünce hemen içeri alacak sanıyordum. Fakat o anda yanımdan bir batman geçti. Yeniden oturdum örme sandalyeye. İkinci de, üçüncü de ve dördüncü de aynı hal tekrarlandı. Kendi kendime herhalde bir sebep var ki sıram gelmeyince almıyor dedim ve sakin sakin devam ettim oradaki bir dergiye bakmaya. Telaş etmiyordum çünkü bir tehlike sezdirmiş değildi bana. Son hastasını da muayene ettikten sonra Doktor Vasilev bana baktı, sandalyede oturuyordum. Kayıtsızca sordu. Siz herhalde dişçiyi bekliyorsunuz değil mi? Birazdan gelir. Hayır doktor, sizi bekliyorum dedim şapkamdan sarkan tülü kaldırarak. Ivan çöktü, küçük masanın üzerine şaştı kaldı. Sonra kalkıp elini verdi bana. Bir iki döndürttü karşısında. Hiç ummadığım bir şey diyordu. Gözlerini iyice açmış olarak. Kadife eldivenler, çanta. Hayır, madem ki ben tanıyamadım, emin ol kimse tanıyamaz. Bakıyorum bir burjuva hanım oturuyor. Bunun bizim hizmetçi kız olabileceği hiç kimsenin aklından geçmez. Doktor Vasilev'in evinde bir defasında birkaç gün kalmıştım. Sadece akşamları çıkıyordum evden. Karısı Lila, komşulardan bir kuşku uyandırmamak için hizmetçi tuttuğunu söylemişti. İvanovların tabanında kim bilir ne zamandan kalma bir Botevgrad örekesi vardı. Alacı renkli bir öreke. Köyden anası birkaç kilo yapağı yollamıştı. Ben başladım bunları eğirmeye. Nihayet hizmetçinin bir iş yapması lazımdı. Kim öğleden sonraları yarı açık pencerenin yanında oturur, sümek eğirirdim. Cırcır böceği gibi zır zır öterdi iyi. Ama bir komşu kadın avludan geçerken hemen çekilirdim pencereden. Mümkün olduğu kadar göze görünmemek gerekiyordu. Bir gün odada otururken Lila'nın bir komşu kadınla şöyle konuştuklarını duydum. Hizmetçi kızın nasıl, iyi çalışıyor mu? Çok iyi çok dedi Lila ve hayretle baktı komşusuna. Peki ama bakıyorum da pazarda kuyruklarda hep sen. Ekmek almaya, süt almaya, her şeye hep sen koşuyorsun. Bu nasıl hizmetçi kız böyle? Her işi hanımını yolluyor. Ona söyleyecek oldum ama beni görünce ovan sıçanı gibi saklandı. Lila taktik olarak sözünü kesmeseydi daha kim bilir ne zamana kadar konuşacaktı bu lafçı kadın. Sana söyleyeceğim ama aramızda kalsın. Dedikodu olmasın mahallede. Bizimki kız değil, gelin. Kocasıyla çekişmiş kaçmış evden. Onun için de bir yere çıkmıyor. Ama öyle sanıyorum ki dönecek evine. Sessiz, kendi halinde bir kadıncağız. Öteki sadece hadi gel desin. Neyse o gece Ivanovlar'da kalmadım ben. Ivan Vasilevler'in evinde hizmetçiliğim bitmişti. Bundan sonra onlara her gidişimde acaba o komşu kadın gene bakıyor mu diye komşu avluya bir göz atardım. İki kişi birlikte bir torba tuz yemeyince dostluk kurulmaz aralarında diye bir atasözü vardır. Bu sözün Violeta ile bana geçerliliği yoktu. Nedeni de belki bu sözün gayet gergin, hesapsız olaylarla, tehlikeli günlerle dolu zamanlar için değil de normal zamanlar için söylenmiş olmasıdır. Violeta'yı ilk ve son görüşüm arasında olup olacağı 5 aylık bir zaman vardı. Ama ne bundan önce ne de bundan sonra hiçbir zaman benim bu kadar yakın, bu kadar samimi, bu kadar sevgili bir arkadaşım olmamıştı. Aramızda tek bir anlaşmazlık çıkmıştı, o da şu kaş sorunundan ötürü. Kaşlarımı inceltmek istiyordu Violeta. Slavcho'nun talimatı üzerine Violeta beni eşraftan bir madam ya da hiç olmazsa güzel bir burjuva kadını kılığına sokmak zorundaydı. O zamana dek dudaklarımı boyamış değildim. Yüzüme pudra da sürmemiştim. Her türlü kozmetik işlere büsbütün yabancıydım. Hatta saçlarımı kıvırmak için maşa bile kullanmazdım. Çünkü kendiliğinden de biraz kıvırcıktı saçlarım. Kılık kıyafete süslenmeye önem verenlerden değildim. Köyden öyle gelmiştim. Sonra partinin de etkisi altında kalınca bu tutumum daha da güçlenmişti. Geçirdiğim güç hayatın fırtınalı boralı hayatın dış görünüşüme de yürüyüşüme de etkisi oldu. Adımlarım kadına yakışır adım değildi. Daha sert, daha erkekçiydi. Kendisine yönelen bir darbeyi karşılamaya daima hazır, ayakları üstüne sağlam basan bir adam yürüyüşü gibiydi yürüyüşüm. Violeta'nın beni kibarlaştırma dersleri yürüyüşümden başlamıştı. Daha zarif, daha nazik, hatta biraz nazlı yürümen lazım. Sen ise sokakta dolaşırken sanki talim yapıyorsun diyordu Violeta yürümeyi öğretirken. Dediklerini yapmaya hafif hafif yumuşak basmaya çalışıyordum. Ama nasıl yüründüğünü gösterdikçe çatlıyordum gülmekten. Geniş bir beyaz şapkası vardı Violeta'nın. Birkaç da kırmızı porselen kiraz takılıydı şapkasında. Tarif ettiği biçimde yürürken hafifçe sallanıyordu kirazlar. Fakat rolünü unuttuğu zaman kirazlar, hıdrellez günleri bindiğimiz panayırcı kayıkları gibi başlardı sallanmaya. Dudak boyası ve pudraya alıştım. Yüreğe benzeterek dudak boyamayı gösterdi bana. Violeta, birkaç kere ve hiç de güç olmayan bu sanatı iyice kavradım. Ama kaşlarımı yolup inceltmemi isteyince kesinlikle reddettim. ''Sen parti emri nedir biliyor musun?'' dedi Violeta hilal kaşlarını çatarak. ''Biliyorum, çok iyi biliyorum ama benim kaşlarım devrimi suya düşürmez.'' diye inat ediyor ve hiç yaklaştırmıyordum pensini kaşlarıma. Violeta beni iyilikle kandırmaya çalıştı. Sonra biraz sertçe davrandı. Fakat baktı ki ben hiç lafını bile ettirmiyorum. Kolunu savurarak ''Doğrusunu istersen kalın kaş daha iyi yakışıyor sana.'' dedi ve bununla da aramızdaki anlaşmazlık sona erdi. Barış yıllarında da, savaşta da, gençlikte de, ihtiyarlıkta da bahar daima yeni olarak gelir ve güçlü olarak hakkını ister insanlardan. 1943 baharı da böyle gelmişti ve sözde görevlerimiz de artmıştı. Daha sorumlu olmuştuk ama bakıyorsun arkadaşlardan biri gözlerini görünmez bir noktaya dikmiş, sevda üstüne, mutluluk üstüne, insanların ufak tefek ve büyük sevinçleri üstüne baharla konuşuyor sanki. Her savaşçının az ve çok kişisel sevince, kedere hakkı vardır. Ancak komutan yoksundur bu imtiyazdan. Çünkü komutandır. Bizim Slavço neşesizlik, melankoli, yorgunluk nedir bilmezdi. Bütün gün yürüdüğümüz olurdu. Sabahtan akşamın ta geç vakitlerine kadar ağzımıza kırıntı atmadığımız günler olurdu. Sokak iliğimizi kemiğimize işler, başımızı sokacak bir kuytu yer arardık. İşte böyle zamanlarda Slavço insan dayanıklılığının bütün rekorlarını kırardı. Bizi etrafına toplar ve sihirli sesiyle sanki gayet önemli, ilginç bir şeyler anlatacakmış gibi boğa ve koç masalları anlatır, yorgun, bitkin görünenlerin kafalarını birbirine çarpıştırarak koçların nasıl dövüştüklerini gösterir, başlardı gülmeye. Ancak başka hiçbir şeye benzemiyordu onun gülüşü. Hem bir dağ çaldıyanı gibi gür ve güçlü, hem de kuzeylilerin hora oyunu gibi kıvraktı. Ha ha ha ha, diye gülüyordu Slavço. Ve insan bu gülmeye katılmasın, eski zamanlarda ünlü kahramanların bir solukta bakraç dolusu şarap için böyle güldüklerini düşünmesin, olamazdı. Komutanın dinlenme sırasında anlattığı neşeli, dokunaklı olaylar bazen ekmeğin de sıcağın da uykunun da yerini tutardı. Ve ancak bir defa bizim komutanın da herkes gibi bir insan olduğunu, onun da üzülebileceğini, onun da gözyaşı dökebileceğini anladım. Slavcu'nun tekstil işçisi genç bir karısı vardı. Nevyana'ydı adı. Ve Sonya adında da bir yaşlarında kızları vardı. Ne kadındı Nevyana? Tam anlamıyla bir devrimci eşi. Sadık, eşini düşünen, çalışkan, yılmaz, yorulmaz bir kadın. Zaten bu azimliliği sayesinde de zaferden sonra hem liseyi bitirmiş hem de tekstil mühendisi olabilmişti. O zor yıllarda hiçbirimiz uzakları hayal bile edemezdik. Nevyana'nın da önünde tek bir görevi vardı. Savaşta kocasına elinden geldiği kadar yardım etmek ve küçük kızları Sonya'yı büyütüp yetiştirmek. İşte bir gün Slavço, Stanyu ve ben üçümüz Knyajevo'ya doğru gidiyorduk. Ve Ruski Pametnik'in yanındaki bahçeden geçmemiz gerekiyordu. Böyle durumlarda her zaman olduğu gibi herhangi bir ajanla karşılaşmamak için üçümüz de sağa sola bakınıyorduk. Slavço'nun kolumdaki kolu birden titredi. Baktım, yüzü de bal mumu gibi sapsarı olmuştu. Elimi cebimdeki tabancanın tetiğine götürdüm. Bizim cesur komutanımızın korkutan neydi acaba? Bir kez daha baktım ona. Stanyu'ya da baktım. Slavço soluğu kesilmiş bir halde, karşıya geçelim dedi. Bu hem bir rica hem de aynı zamanda bir emirdi. Biz görünen tramvaydan önce geçebilmek için acele saptık ve karşıki kaldırımda yürümeye başladık. Sonra Slavço bitkin bir halde, Nevyana Sonichka ile birlikteydi dedi. Nevyana, Sonichka, ne kadar gizli bir sevgi vardı bu iki isimde. Ve bir koluna kızını alamamaktan, diğer kolunu da karısının yorgun omuzlarına atamamaktan duyulan üzüntü. Ağaçlı yola doğru baktım. Nevyana çocuk arabasıyla Sonya'yı gezdiriyordu. Ve adımlarımı daha da sıklaştırdım. Slavço'yu ağır düşüncelerden ayırmak için de sordum. Büyüdükten sonra ne olmasını istiyorsun? anası gibi olmasını, iyi yürekli, sadık dedi hemen Slavcı ve elbette mühendis olmasını diye ekledi. Bilmem neden o yıllarda hepimiz kendimizi okuyamasak da çocuklarımız bari okuyup mühendis olsunlar diye arzulardık. Ve bir gün gelip de kızının tiyatro akademisinde okuyacağı nereden aklına gelebilirdi bir terzi işçisi olan Slavcı Boçev'in. Aynı akşam bütün savaş ekibi Vitoşa'ya çıktı. Abluka bekleniyordu ve tehlike geçene dek birkaç gün dağda kalmamız gerekiyordu. Vitoşa'ya gitmemiz acele olduğu için arkadaşlardan çoğu yeteri kadar yiyecek alma olanağı bulamadılar ve daha ikinci gün azıklarımız tükenir gibi oldu. Hepimiz açlığa alışmıştık ama ne de olsa aç kalmak kötü bir şeydi. Hele Guco zor dayanıyordu açlığa. Koca iri bir adamdı. Bütün bir kuzuyu yiyebilirdi bir oturuşta. Yeter ki bir veren olsun. Üçüncü gün açlık Guco'yu öyle bir zorlamaya başlamıştı ki dayanamadı. Dokunulmaz yedek azıktan yemeği teklif etti Slavça'ya. Olur dedi Slavço, topla bütün arkadaşları. Guco hayretle baktı ona. Böyle kolayca razı olacağını beklemiyordu ve bir kuşku doğdu içinde. Fakat Slavço tekrarladı. Koş topla çocukları. Bir dakika sonra hepimiz komutanın etrafında toplandık. Komutan geniş beyaz bir taşın üstüne yerleşti. Dişler arasına bir çöp aldı ve böylece yüksekten bir kral tahtında oturur gibi sordu. Aç mısınız? Evet diye hep beyazdan cevap verdik. Ne yemek istiyorsunuz? Ne olursa diye cevap verdi bütün ekip adına Guco ve biraz daha öne geçti. Peki öyleyse haydut usulü kuzu yiyeceğiz akşamı. Gözleri fal taşı gibi açıldı ve parladı Guco'nun. Şimdi nasıl pişirileceğini tarif edeceğim. Tarifini bilmeden de yerim ben onu ama hadi tarif et dedi bakalım Guco. Peki derisi yüzülmüş ve temizlenmiş kuzu tekrar deriye sarılır. Sonra bir çukur kazılır, ateş yakılır, ateş iyice yanınca korlar eşelenir. Kuzu yerleştirilir sıcak ocağa. Düz bir taş konur üstüne. Taşın üstüne biraz toprak çekilir ve üzerine yeniden büyük bir ateş yakılır. Odunlar yanıp geçtikten sonra taş kaldırılarak kuzu çıkarılır. Kuzu beyin gibi olmuştur. Oh diyerek yutkundu ağzının sularını Guco. Hani kuzu nerede? Sözümü kesme diyerek çıkıştı ona Slavço ve devam etti. Kuzu yukarı kaldırılır ve önce kuru ceviz yapraklarıyla döşenmiş yere bırakılır. Sonra oturulur, çatalsız parmakla yenir. Şarap da kırmızı olmalı. Slavço ver kuzuyu diye bağırdı. Ne kuzusu diye sordu Slavço hiç oralı olmayarak. Ne demek ne kuzusu? Şu pişireceğimiz kuzuyu. Aa diye güldü Slavço ve bize göz kırparak ben size ancak zaferden sonra haydut işi nasıl kuzu pişirileceğini anlattım dedi. Biz artık sonunda ne olacağını çoktan sezmiştik ama şimdi Guco'nun kederli yüzüne bakarken gülmekten katılıyor, tekerlenip yuvarlanıyorduk. Guco öfkeli öfkeli bir şeyler mırıldanarak otların arkasında kuzu kulağı araştırmaya başladı. Ve tam bu anda Violet'e haykırdı. Slavço diye zil gibi öttü sesi ve hepimiz ona doğru döndük. Slavço ile birbirlerine bakışarak anlaştılar. En sonunda komutan başını sallayarak peki dedi. Violeta hemen deriye doğru koştu ve az sonra elinde 20 kadar yumurtanın birden pişirileceği kadar koca bir tava ile döndü. Şüphesiz yumurta yoktu ama bilmem nereden 3-4 baş soğan, bir parça domuz yağı, birkaç da peksimet bulunmuştu. Bütün bunlar pişirilip kızartılınca gayet lezzetli olmuştu. Yemek hazır olurken Stanü daha genç arkadaşları etrafına toplayıp onlara söğüt ve fındık ağacından nasıl çatal ve kaşık yapılacağını gösterdi. Açlığımızı biraz aldatıp körelttikten sonra komutan bize bir saat izin verdi. Ben ufak tefek bazı şeyleri yıkamak için dereye gittim. Guco'ya rastladım orada. Bir taşın üstünde durmuş, derenin berrak sularını dikmişti gözlerini. Ne dersin Ogyan'a? Balık var mıdır burada acaba? Bilmem belki de vardır. Çok severim balık çorbasını. Acı biberle, sodalı ekmekle. Ah şu Guco. Aç ve işsizken duracak yer bulamazdı. Ama komutan alarm işareti verdi mi çelik bir yay gibi olurdu hemen. Arkadaşlarımız arasında Dragonov en tedbirli, en açık gözlü. Cesur, hatta çocukça bir davranışı vardı. Ve düşmanını şaşırtıp yanıltan da işte asıl bu idi. Onun hiç beklenmedik davranışları. Bir gün savaş göreviyle ilgili olarak Çar Ozvoboditel halen Ruski bulvarından geçmesi gerekiyormuş. Hava soğukmuş ve gelip geçenler buz tutmuş kaldırımda düşmemek için önlerine bakarak yürüyorlarmış. Birden öğrencilik yıllarından bir tanıdığı sivil bir polis çıkmış Draganov'un karşısına. Göz göze gelmişler. Polis Guco'nun illegal olduğunu iyi biliyormuş ve başlamış gözleri iştahlı iştahlı parıldamaya. O zamanlarda her birimizin kellesine 300 bin leva veriyordu hükümet. Aşağı yukarı 10 yıllık bir maaştı bu. Guco etrafa bir bakmış, arkasında 20 adım kadar uzakta birkaç Alman subayı durmuşlar, konuşuyorlarmış. Önünde de millet meclisi yanında polis karakolu varmış.